Ayrım 41, Kurtuluş Projesi and the Weir, sayfa 437. Meryem Ana'nın dönüş sürücüleri şu anki kütlesi için aşırı derecede güçlük oluyor. Dünyadan ayrıldığımızda geminin ağırlığı 2.1 milyon kilogramdı. Bunun çoğunu yakıt oluşturuyordu. Şimdi ise gemi sadece 120 bin kilogram. Yola çıkarkenki ağırlığına sadece 20'de biri. Meryem Ana'nın nispeten düşük kütlesi sayesinde minik böcekler bir araya gelip bana 1,5 G'lik bir itiş sağlayabiliyorlar. Gerçi gemi gövdedeki GDF tutamaçlarından 45 derecelik bir açı ile ittirilmesi etrafında tasarlanmadı. Böcekleri tam güçle çalıştırırsak tutamaçları koparıp Tau batımına doğru yol alırlar. Rotasyonumuzu sıfırlarken Rocky bunun farkındaydı. Şimdi bunu kontrol altına almıştık ve Tanrı'nın istediği gibi 0G'de GDF yapabiliyorum artık. Meryem Ana'nın dahili iskeletinin bir modelinin 3D çıktısını alıyorum ve bunu incelemesi için Rocky'ye veriyorum. Daha saati dolmadan bir çözüm bulmakla kalmıyor. Yerleştirmem için ksenonit destekler de hazırlıyor. Ben de bir GDF daha yapıyorum. Böceklere ksenonit destekleri takıyorum. Bir kez olsun her şey yolunda gidiyor. Rocky geminin artık böceklerin tam itişini kaldırabileceği konusunda beni temin ediyor ve ondan hiç şüphe etmiyorum. Herif mühendislikten anlıyor. Bir yerlerinde kesin hata yaptığım karmaşık bir Excel tablosuna birkaç hesap giriyorum. Hesaplamaları yapmak 6 saatimi alıyor. Sonunda doğru cevap olduğuna inandığım bir sonuca ulaşıyorum. Bu bizi hiç olmadı Blip A'yı görebileceğimiz kadar yakına götürecektir. Sonra da oradan gerekli ince ayarları yaparız. Hazır mısın diyorum pilot koltuğundan. Hazır diyor Rocky ampulünden. Ellerinde 3 kumandayı tutuyor. Tamam. John ve Paul'u %4.5'a. John ve Paul %4.5 tamamdır diyor. Doğru, Rocky benim kullanabileceğim kumandalar yapabilirdi ama böylesi daha iyi. Benim ekranları yakından inceleyip vektörlere dikkat etmem gerekiyor. Birilerinin de sadece böceklerle ilgilenmesi en iyisi. Ayrıca Rocky bir geminin mühendisi. Ev sahibi motorları ondan iyi kim kullanabilir ki? John ve Paul 0'a, Ringo %1.1'e diyorum. John ve Paul 0, Ringo 1.1. Gemiyi istediğim yöne doğru çevirmek için itiş vektörlerinde çeşitli küçük ayarlamalar yapıyoruz. Nihayet doğru olduğunu umduğum yöne dönüyoruz. O zaman haydi bakalım diyorum, hepsini gazla. John, Paul, Ringo %100. Gemi ileri atılırken koltuğuma yapışıyorum. Biz düz bir çizgide, belki de Blip A'ya doğru, yani umarım, giderken 1,5 G'lik yer çekimi oluşuyor. İtişi 3 saat boyunca koru diyorum. 3 saat. Ben motorları izlerim, sen dinlen. Sağ ol ama dinlenecek vakit yok. Fırsat varken yer çekiminden yararlanmak istiyorum. Ben burada kalacağım. Bana deneylerin nasıl gittiğini söyle. Söylerim. Yine 11 günlük bir yolculuk olmasını umuyorum. Bunu gerçekleştirmek için 130 kilogram yakıta ihtiyacımız var. İçi astrofaj dolu halde laboratuvar masamda yatan George'u da sayarsak, bu gemideki böceklerin yakıtlarının 1/4'üne tekabül ediyor. Bu da benim güzergah hesaplamalarımda yapmış olabileceğim mallıkları düzeltmek için bize yeteri kadar yakıt bırakıyor. Seyir hızına 3 saatte ulaşacağız, ondan sonra da 11 gün boyunca bu hızda yolculuk yapacağız. Santrifüjü başlatmak ya da durdurmakla uğraşmak istemiyorum. Evet, bu yapılabilir. Rocky rotasyonumuzu sıfırladığında bunu kanıtladı. Ama birçok tahmin içeren hassas bir süreçte işlerin çığırından çıkması için bir sürü fırsat da doğmuştu. Ya da daha kötüsü, kablolar birbirine dolanabilirdi. O yüzden önümüzdeki 3 saat için çalışabileceğim 1,5 G'lik yer çekimim var. Ondan sonrasında bir süre 0G'de olacağız. Laboratuvar beni bekler. Merdivenden aşağı iniyorum. Kolum acıyor ama eskisine nazaran daha az. Bandajlarını her gün değiştiriyorum. Daha doğrusu Doktor Lamai'nin tıp mucizesi robotu değiştiriyor. Kesinlikle yara izim olacak. Ömrümün kalanını çirkin bir kol ve omuzla geçireceğim. Ama derinin altta kalan katmanlarının zarar gördüğünü sanmıyorum. Öyle olsaydı şimdi kangrenden ölürdüm. Ya da Lamae'nin makinesi dikkatimin dağınık olduğu bir arada kolumu ampute ederdi. 1,5 G'de olmayalı bayağı oldu. Bacaklarım bu durumdan pek hoşlanmıyor. Ama artık vücudumun böyle şikayetlerine alıştım. Taumip deneylerinin devam ettiği ana laboratuvar masasına yaklaşıyorum. Masanın üzerinde her şey masaya monteli. Olur da hızlanma sırasında beklenmedik maceralar yaşarız diye. Elbette Taumip kıtlığı çektiğim söylenemez. Eskiden yakıtımın bulunduğu yerler bunlarla kaynıyor. Önce Venüs deneyini kontrol ediyorum. Soğutma mekanizması gürültüsüz çalışıyor ve içerideki sıcaklığı Venüs'ün üst atmosferinin sıcaklığında tutuyor. Normalde Taumiplerin burada sadece 1 saat kalmasını planlamıştım. Ama sonra enerji kaybı yaşandı ve başka önceliklerimiz araya girdi. Yani 4 gün oldu. Hiç olmadı işlerini yapmak için yeterli zamanları oldu. Yutkunuyorum. Bu önemli bir an. İçerideki küçük cam lambın üzerinde bir hücre kalınlığında bir astrofaj katmanı var. Taumipler uyanıksa ve astrofajla beslendiyse lamb ışık geçirecektir. Lambda ne kadar çok ışık görürsem üzerinde o kadar az sayıda astrofaj hayatta kalmış demektir. Kendimi hazırlıyorum, derin bir nefes alıyorum ve içeri bakıyorum, kapkara. Nefesim düzensizleşiyor. Cebimden bir fener çıkarıp arkadan tutuyorum. İçeri hiç ışık girmiyor. Kalbim tekliyor. 3 dünya Taumip deneyine geçiyorum. İçerideki lambı kontrol ediyorum ve aynı şeyi görüyorum. Tamamen kara. Taumipler Venüs ya da 3 dünya ortamında hayatta kalmıyorlar ya da en azından beslenmiyorlar. Midem eriyecekmiş gibi hissediyorum. Yaklaşmıştık, çok yaklaşmıştık. Cevap burnumuzun dibinde, Taumipler. Dünyalarımızı mahveden şeyin doğal bir düşmanı hem de sağlam. Yakıt tanklarımda yaşayabiliyor mesela. Ama Venüs ya da 3 dünyanın havasında yaşayamıyor. Neden ki ya? Ne gördün? Soru diye soruyor Roke. Başarısızlık diyorum. 2 deneyde Taumiplerin hepsi ölü. Roke'nin duvarı yumrukladığını duyuyorum. Öfke! Bunca emek bir hiç için hiç... Yumruğumu masaya geçiriyorum. Bunun için çok şeyden vazgeçtim. Çok şey feda ettim. Roke'nin karapaksının ampulünün zeminine çöktüğünü duyuyorum. Derin bir depresyon belirtisi. İkimiz de bir süreliğine sessiz kalıyoruz. Roke ampulünde, bense yüzüm ellerime gömülmüş halde. Nihayet bir sürtünme sesi duyuyorum. Roke karapaksını yerden kaldırıyor. Daha çok çalışacağız diyor. Pes etmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Biz cesuruz. Evet, öyleyiz sanırım. Bu işe uygun kişi ben değilim. Asıl kalifiye insanların patlamasıyla son dakikada seçilen kişiyim ben. Ama buradayım. Tüm cevaplara sahip olmayabilirim ama buradayım. O vakit bunun bir intihar görevi olduğunu bilerek gönüllü olmuş olmalıyım. Bunun dünyaya pek bir faydası yok ama hiç yoktan iyidir. Stratin karavanının boyutu benimkinin 2 katıydı. Rütbesinin ayrıcalıklarından biriydi sanırım. Doğrusu bu kadar alan ihtiyacı vardı. Üzeri kağıtlarla dolu kocaman bir masada oturuyordu. Önündeki evraklarda 4 farklı alfabede en azından 6 farklı dil olduğunu görebiliyordum. Ama bunların hiçbiriyle bir sıkıntısı varmış gibi görünmüyordu. Odanın bir köşesinde bir Rus askeri konuşlanmıştı. Hazır oda değildi ama rahatta durduğu da söylenemezdi. Yanında bir sandalye vardı ama o ayakta kalmayı seçmiş gibiydi. ''Merhaba Doktor Grace'' dedi Strat kafasını kaldırmadan, askeri işaret etti. ''Bu Ermelnikov, patlamanın bir kaza olduğunu bilsek de Ruslar işi şansa bırakmıyorlar.'' Askere baktım, ''Yani seni hayali teröristlerden korumak için burada.'' ''Öyle denebilir.'' kafasını kaldırdı. Saat 5 oldu, kararını verdin mi? Meryem Ana'nın bilim uzmanı olacak mısın?'' Karşısına oturdum, gözlerine bakamıyordum. ''Hayır.'' Bana kaşlarını çatarak baktı. Anlıyorum. Bu çocuklar için. Burada çocuklar için kalmalıyım. Koltuğumda kıpırdandım. Meryem Ana cevabı bulsa bile neredeyse 30 sene cefa çekeceğiz.
Hı hı dedi.
Ve ben de bir öğretmenim. Öğretmeniyim yani. Hayatta kalacak güçlü, dayanıklı bir nesil yetiştirmeliyiz. Şu anda yumuşağız. Sen, ben, tüm batı dünyası öyle. Eşi benzeri görülmemiş rahat ve barış döneminde büyümenin sonucu bu. Yarının dünyasını ayakta tutacak olanlar bugünün çocukları ve onlara berbat bir dünya bırakacağız. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlayarak çok daha büyük katkı sağlayabilirim. Bana ihtiyaç duyulan yerde dünyada kalmalıyım.
Dünyada diye tekrarladı. Sana ihtiyaç duyulan yerde.
Evet. Görev için, tüm eğitime sahip olduğun için bütün sorunu çözmede büyük rol oynayacağın Meryem Ana da değil.
Öyle değil dedim. Yani biraz öyle ama dinle, ben bir mürettebata 5 para etmem. Gözü pek bir kaşif değilim.
Ah bilmez miyim dedi. Yumruğunu sıkıp birkaç saniyeliğine yana baktı. Sonra da daha önce hiç görmediğim öfkeli bir ifadeyle bana döndü.
Doktor Grace, sen korkağın ve yalancının tekisin.
Yüzümü buruşturdu. Çocukları bu kadar umursuyor olsaydın hiç tereddüt etmeden o gemiye binerdin. Yüzlercesini kıyamete hazırlamak yerine milyarlarcasını kıyametten kurtarabilirdin. Kafamı iki yana salladım. Öyle bir şey.
Seni tanımıyor muyum sanıyorsun Doktor Grace diye bağır. Sen bir korkaksın ve hep öyleydin. İnsanlar yazdığın bir makaleyi beğenmedi diye geleceği olan bir bilimsel kariyeri çöpe attın. Havalı öğretmen olduğun için sana tapan çocukların emniyetli dünyasına döndün. Hayatında romantik bir ilişkin yok. Çünkü kalbinin kırılmasından korkuyorsun. Vebalıymışçasına risk almaktan kaçınıyorsun.
Ayağa kalktım. Tamam, bu doğru. Korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Bu proje için varımı yoğumu ortaya koydum ve yaşamayı hak ediyorum. Gitmeyeceğim işte, o kadar. Listedeki bir sonraki kişiyi getir. Şu Paraguaylı kimyageri, o gitmek de istiyor.
Strat yumruğunu masaya indirdi. Kimin gitmek istediği umurumda değil. Kimin bu iş için en uygun olduğuna bakarım ben, Doktor Grace. Kusura bakma ama sen bu göreve katılacaksın. Korktuğunu biliyorum, ölmek istemediğini biliyorum ama katılacaksın.
Sen aklını kaçırmışsın, ben gidiyorum.
Kapıya döndüm. Melnikov diye bağırdı.
Asker ustaca kapıyı da arama girdi.
Strat'a arkamı döndüm.
Şaka yapıyor olmalısın.
Evet deseydin her şey çok daha kolay olurdu.
Planın nedir?
Baş parmağımla askeri işaret ettim.
4 senelik yolculuk boyunca silah altında mı tutacaksın?
Yolculuk boyunca komada olacaksın.
Melnikov'un yanından kaçmaya çalıştım ama demirden kollarıyla beni durdurdu. Kaba güç kullanmıyordu. Sadece benden çok daha kuvvetliydi. Beni omuzlarımdan tutup Strat'a doğru çevirdi. Bu çılgınlık diye bağırdım. Ya o bunu katiyen kabul etmez. Gemisinde rızası dışında birisinin bulunmasını istemiyor.
Evet, bu biraz işi zorlaştırdı. Can sıkıcı derecede onurlu biri dedi Strat.
Hollandaca yazdığı bir listeyi aldı.
Öncelikle fırlatmaya kadarki günlerini bir hücrede geçireceksin. Kimseyle konuşmana izin verilmeyecek. Fırlatmadan hemen önce seni bayıltacak çok güçlü bir yatıştırıcı verilecek ve seni Soyuz'a bindireceğiz.
Sence bu Yao'yu birazcık şüphelendirmez mi?
Kumandan Yao ve mühendis Ilyukina'ya kısıtlı astronot eğitiminden ötürü fırlatma sırasında paniklemekten korktuğunu, bu yüzden fırlatma sırasında bilincinin kapalı olmasını yeğlediğini söyleyeceğim. Meryem Ana'ya bindiğinizde Yao ile Ilyukina seni tıbbi yatağa yatırıp koma prosedürünü başlatacak. Ondan sonra da fırlatma için gerekli hazırlıkları yapacaklar. Tau Ceti de uyanacaksın.
Panik ilk meyvesini vermeye başlamıştı. Bu çılgınlık gerçekten işe yarayabilirdi. Hayır, bunu yapamazsın. Buna izin vermem. Bu çılgınlık.
Strat gözlerini ovaladı. İster inan ister inanma Doktor Grace, senden biraz hoşlanıyorum. Sana çok saygı duyduğumu söyleyemem ama senin özünde iyi biri olduğunu düşünüyorum.
Öldürülen kişi sen değilken bunu söylemesi kolay. Beni öldürüyorsun. Gözyaşları yanaklarımdan akıyordu. Ben ölmek istemiyorum. Beni ölüme gönderme ne olur.
Onun da canı yanıyormuş gibi bir hali var. Bu benim de hoşuma gitmiyor Doktor Grace. Teselli olacaksa bir kahraman olarak anılacaksın. Dünya bunu sağ salim atlatırsa her yere senin heykellerini dikecekler.
Bunu yapmayacağım.
Ağzıma safra geliyor. Bu görevi sabote ederim. Beni öldürüyor musun?
İyi bakalım. Ben de görevini öldürürüm. Gemiyi batırırım.
Başını iki yana salladı. Hayır, yapmazsın. Bu bir blöf. Dediğim gibi sen özünde iyi birisin. Uyandığında iyice öfkeli olacaksın. Eminim Yao ve Ilyukina'da yaptığım şey yüzünden çok öfkelenecekler. Ama nihayetinde üçünüz orada olacaksınız ve işinizi yapacaksınız. Çünkü insanlık bundan medet umuyor. Doğru şeyi yapacağından %99 eminim.
Bir dene bakalım diye haykırdım. Hadi sene, denesene, gör bakalım neler olacak.
Ama ben %99'a bel bağlayamam, değil mi?
Kağıdına tekrar göz attı.
Hep en iyi sorgu ilaçlarının Amerika'nın CIA'inde olduğunu varsaymıştım. Ama aslında Fransızlarınki olduğunu biliyor muydun? Bu doğru. DGS'leri uzun süreli hafıza kaybına yol açan bir ilacı mükemmelleştirdi. Sadece saatler ya da günlerce değil, haftalarca süren bir hafıza kaybı. Bunu antiterör operasyonlarında kullandılar. Bir şüphelinin sorguya alındığını unutması işe yarar bir şey.
Dehşet içinde ona baktım, bağırmaktan boğazım ağrıyordu.
Tıp yatağın sen uyanmadan sana hatırı sayılır bir doz bu ilaçtan verecek. Sen ve mürettebat arkadaşların bunun komanın bir yan etkisi olduğunu varsayacaksınız. Yao ve Ilyukina sana görevi açıklayacak, sen de hemen işe koyulacaksın. Fransızlar bu ilacın insanların yeteneklerini, dillerini falan silmediği konusunda beni temin ettiler. Hafızan tam olarak yerine geldiğinde böcekleri çoktan göndermiş bile olabilirsiniz. Göndermemişseniz de projede pes edemeyecek kadar yol almış olursunuz.
Başıyla Melnikov'u işaret etti. Adam beni kapıya kadar sürükleyip yol boyunca ittirdi. Boynumu kapıya çevirip avazım çıktığınca ''Bunu yapamazsın!'' diye bağırdım.
''Çocukları düşün Grace'' dedi Stratt kapının eşiğinden. ''Kurtaracağın onca çocuk, onları düşün.''
41. ayrımın sonu. Sayfa 444.